bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Toprak Ana Cengiz Aytmatov Çeviren Refik Özdek Basım Tarihi 1995 1. Basım Ötüken Basım Evi Okuyan Nalan Ergenaman Babam Törekul Aytmatov Bilmiyorum mezarın nerededir Bunu sana sunuyorum Anam Nahima Aytmatova Biz dört kardeşi sen yetiştirdin Bunu sana sunuyorum Üzerinde yeni yıkanmış beyaz entarisi ve koyu renkli beşmenti, başında beyaz yazmasıyla bir ana, biçilmiş tarların arasından geçen yolda ağır ağır ilerliyor. Yanında yakınında kimsecikler yok. Yaz bitmiş, tarlalarda çalışanlar gitmiş. Kırlarda yankı yankı yayılan insan sesleri yok artık. Yollarda bulut bulut toz kaldıran kamyonlar ve biçer döverler de yok. Sürüler henüz anızlara salınmamış. Uzakta, boz renkli büyük yolun ötesinde sonbahar bozkırı göz alabildiğine uzanıyor. Gökyüzünü bir yerlerden akıp gelen mavimsi bulutlar kaplamakta. Sessizce tarlalara yayılan rüzgar, hasır sazlarına sayar gibi tek tek dokunup geçiyor. Ölü yaprakları dereye doğru sürüklüyor. Sabahleyin her yeri çiğ kaplayınca dereden otların kokusu yayılır çevreye. Hasattan sonra toprak dinlenmektedir. Çok geçmeden kötü havalar başlayacak, yağmurlar dinmeden yağacak, sonra ilk kar yere düşecektir. Daha sonra da fırtınalar, boralar. Ama şimdilik böyle bir şey yok. Her şey sessiz, sakin görünüyor. Yaşlı anayı hiçbir şey rahatsız etmemeli. Bakın, işte durdu. Yaşlılıktan kenarları iyice kırışmış gözlerle çevresine uzun uzun baktı. Selamün aleyküm sevgili tarlam, dedi yavaş sesle. Aleyküm selam Tolganay. Yine geldin demek. Görüyorum, biraz daha yaşlanmışsın. Saçların bembeyaz olmuş. Aa, baston da kullanıyorsun artık. Evet güzel toprağım, yaşlandım. Aradan bir yıl daha geçti ve sen bir hasat daha verdin. Biliyorsun bugün ölenleri anma günü. Biliyorum ve seni bekliyordum Tolganay. Ama bu defa da yalnız geldin değil mi? Gördüğün gibi hep yalnızım, hep yalnız. Demek ona hiçbir şey söylemedin daha. Hayır, söylemedim. Söylemeye cesaret edemedim. Ya başkalarından duyarsa, biri istemeden ağzından kaçırırsa? Niye söylesinler? Nasıl olsa vakti gelince her şeyi öğrenecek. Hem artık büyüdü. Başkalarından duyup öğrenebilir. Ama o benim için hala küçük bir çocuktur. Ve bu yüzden ona gerçeği söylemekten çok ama çok korkuyorum. Yine de insan gerçeği öğrenmelidir Tolgonay. Biliyorum, biliyorum ama nasıl söyleyeyim? Benim bildiğimi, senin bildiğini, başkalarının bildiğini, sevgili toprak anam, yalnız o bilmiyor. Bunu öğrendiği zaman ne olacak, nasıl karşılayacak, geçmişi nasıl yargılayacak? Aklıyla, yüreğiyle, gerçeği olduğu gibi kabul etmesini bilecek mi? Ah bunu birkaç kelimeyle masal gibi, hikaye gibi kolayca anlatabilsem. Son zamanlarda bu konu hiç aklımdan çıkmıyor. Zaman akıp gidiyor ve hiçbir saat bir öncekine benzemiyor. Ecel her zaman kapımı çalabilir. Geçtiğimiz kış iyice hastalanıp yatağa düştüm. Ve o yataktan bir daha kalkamayacağımı, öleceğimi düşündüm. Aslında korktuğum şey ölmek değil. Ölümü hiç şikayet etmeden, direnmeden karşılayabilirim. Benim korktuğum, onun kim olduğunu söyleyecek vakit bulamamak. Büyük sırrı ve gerçeği kendimle mezara götürmektir. İşte bunun için çok üzüldüğümü o anlamıyor bile. Nereden bilecek? Tabii bana acıyordu. Benim için üzülüyor, hasta yattığım o günlerde okula gitmiyor, yatağımın etrafında dönüp duruyor. Nineciğim, nineciğim, su getireyim, ilacını içer misin? Üşüyor musun? Bir şeyler daha örteyim mi üzerine diyordu. Ve ben, aklımdan çıkmayan gerçeği, ona söyleme cesaretini bulamıyordum. Öyle saf, öyle içten bir çocuk ki. İşte vakit geçiyor ve ben konuya nasıl gireceğimi hala bilemiyorum. Belki 100 yol buldum. Ama sonunda hiçbirini beğenmedim. Olayları, bütün gerçeği ve hayatın manasını anlaması için ona yalnız kendisinden, kendi öz kaderinden değil, başka insanları, o başka insanların kaderlerini, kendimi ve benim çağımı, sonra seni sevgili toprak anam, bizim bütün hayatımızı anlatmam ve onun da anlaması gerekiyor. Hatta bisikletinden de söz etmeliyim. Bütün kaygılardan uzak kalarak gezip tozduğu, binip okula gittiği o eski bisikletinden. Hiçbir şeyi unutmamalı, başka hiçbir şeyi katmamalıyım. Ne bir eksik ne bir fazla. Hayat bizim hepimizi aynı teknede yoğurmuş, aynı yumağa sarmıştır. Ama yine de bu olayları anlamak için o olayların içinde yaşamış olmak ve onları ruhunda duymak gerek. İşte durmadan düşünmemin sebebi budur. Ben görevimin ne olduğunu biliyorum. Bunu yapabilirsem ölünce gözlerim açık kalmayacak. Otur Tolgonay, ayakta durma. Ayakların o kadar güçlü değil artık. Şu taşın üzerine otur da beraber düşünelim. Buraya ilk gelişini hatırlıyor musun? Hayal meyal. O günden bu yana köprülerin altından çok sular aktı. Hatırlamaya çalış. Her şeyi ta başından bir bir hatırla Tolgonay. Evet, ilk gelişimi hayal meyal hatırlıyorum. Küçücük bir çocukken hasat zamanı beni buraya getirirler, biçilmiş buğday saplarından oluşan bir yığının gölgesine oturturlardı. Ağlamayayım diye de elime bir dilim ekmek tutuştururlardı. Daha sonra biraz büyüyünce yine burada ekilecek tohumlara bekçilik etmeye başladım. İlkbaharda yaylaya çıkan sürüler buradan geçerlerdi. Çocukluğumun kaygısız, pek neşeli günleriydi o zamanlar. Hatırlıyorum, sarı vadiden ilerleyen ve ardı arkası kesilmeyen sürüler. Yeni otlaklar bulmak için serin yaylalarda dolaşırlardı hep. Düşünüyorum da o yaşlarda çok aptalmışım doğrusu. Yılkı sürüleri bozkırdan bir çığ gibi ilerler. Önlerine çıkacak olsanız bir anda sizi ezip tozunuzu bile bırakmazlardı. Havalandırdıkları toz bulutu kilometrelerce uzar giderdi. Ben sersem, onlar gelirken buğday demetleri arasına saklanır, sonra vahşi küçücük bir hayvan gibi birden önlerine çıkar, onları ürkütürdüm. Atlar birden yön değiştirir ve çobanlar da başlardı beni kovalamaya. Seni çalı saçlı yaramaz seni. Ama kolay değildi beni yakalamak. Arkların arasından kaçıp ellerinden kurtulurdum. Sırtlarına kırmızı boya çalınmış koyun sürülerinin buradan geçmeleri günlerce sürerdi. Koyunlar ayaklarıyla toprağı dolu gibi döver, ağır ve yağlı kuyruklarını toz toprakta sürükler, durmadan akarlardı. Bu sürülerin çobanları pistiler, kalın ve boğuk sesliydiler. Sonra zengin ailelerin, köylerin deve kervanları gelirdi. Bunların eyerlere bağlanmış tulumları kımız doluydu. Genç kızlar ve genç kadınlar en güzel elbiselerini giyer, bindikleri devenin yürüyüşüne göre sallana sallana yemyeşil çayırlar ve dupduru ırmaklar üzerine yakılmış türküleri söylerlerdi. Onlara bazen hayran hayran bakarken her şeyi unutur, uzun süre arkalarından koşardım. Sonra onlar gözden kaybolurdu ve ben kendi kendime, ah benim de onlarınki kadar güzel fistanlarım, onlarınki gibi püsküllü başörtülerim olsa diye iç çekerdim imrenerek. O zamanlar yalın ayak, başı kapak, küçük bir çocuktum daha. Babam tarım işçisiydi. Dedem borçları yüzünden ırgat olarak çalışmaya başlamış. O zamandan beri bizim sülale toprakta çalışır durur. Hiçbir zaman ipekli fistanım olmadı ama büyüyünce güzel, albenili bir genç kız oldum. Gölgemi seyretmekten zevk alırdım. Sokakta yürürken arada bir gölgeme göz atar, kendimi aynadaymış gibi görür ve çok beğenirdim. İşte böylesine tuhaf bir kızdım ben. Bir hasat mevsiminde Svankul'la karşılaştığım zaman 17 yaşındaydım. O yıl Svankul yukarı Talas'tan bizim oraya çalışmak için gelmişti. Gözlerimi kapayınca onun o günkü halini çok iyi hatırlarım. 19 yaşındaydı. Giyecek bir gömleği bile yoktu ve çıplak omuzlarının üzerinde eski bir beşment vardı sadece. Kızgın güneş tenini marsık gibi karartmıştı ve elmacık kemikleri bakır gibi, tunç gibi parlıyordu. İlk bakışta onu cılız, çelimsiz ve güçsüz sanırdınız. Oysa güçlü omuzları, tunçtan dökülmüş gibi güçlü kolları vardı. Hiç kimse onun kadar hızlı çalışamaz, onun kadar iş üretemezdi. Çok kolay, çok rahat biçerdi buğday sarplarını. Onun yanından geçerken, tırpanın başaklara çarparak çıkardığı hışırtıdan, biçilen saplanın devrilirken çıkardığı yumuşak sesten başka hiçbir şey duymazdınız. Bu yaratılışta insanlar vardır. Onları çalışırken görmek zevk verir insana. Swankul işte onlardan biriydi. Ben de hızlı, çabuk biçen bir işçi olarak ün yapmıştım. Ama onunla çalışırken hep gerilerde kalırdım. Çok defa Swankul öne doğru epey uzaklaşırdı. Öyle zamanlarda durur, geriye benim yanıma gelir, ona yetişmem için bana yardım etmek isterdi. Bense buna alınır kızardım. Kendi işine baksana sen, yardıma ihtiyacım yok benim derdim. Hiç darılmazdı, hafifçe gülümser, öyle olsun der gibi başını sallar, başka hiçbir şey söylemeden giderdi. Ona kızmam için hiçbir sebep yoktu. Ne aptalmışım. Her gün önce biz ikimiz işbaşı yapardık. Doğmakta olan güneşin kızıl aydınlığı yeni yeni yayılırken ve herkes henüz tatlı uykusundayken biz ikimiz buğday biçmek için yola koyulurduk. Swankul köyün çıkışında her zaman beni bekler ve görünce de geldin mi derdi. Bensiz asla gitmeyeceğini bildiğim halde ona senin çoktan gittiğini sanıyordum diye cevap verirdim. Sonra yan yana yola koyulurduk. Tan yeri pırıl pırıl parlar, önce dağların dorukları altın yıldızlar içinde kalır, sonra bozkırın hafif rüzgarı koyu mavi bir dalga gibi yüzümüze çarpardı. O yazın şafakları aslında bizim aşkımızdı. Her gün pırıl pırıl yeniden doğan aşkımızın şafakları. Birlikte yürürken gözümüzde bütün dünya değişirdi ve biz bir masal aleminde yüzerdik ve her tarafı sürülmüş boz toprak dünyanın en güzel tarlası olarak görünürdü bize. O sırada önümüzden kalkan bir boz torgay da havalanırdı aydınlardan gökyüzüne doğru. Çok yükseklere kadar çıkar, gökyüzünde bir nokta gibi görünür ve bir insan yüreği gibi çırpınarak mutlu mutlu ötmeye başlardı. Bak bizim torgayımız ötüyor derdi Swankul. Ne güzel değil mi? Bir torgayımız da vardı bizim. Hele o dolunaylı gece. Belki böyle bir gece bir daha hiç olmayacak. O gece biz ikimiz geç vakitlere kadar çalışmak için tarlada kaldık. Ay bütün görkemiyle doğup uzakları sınırlayan dağın tepesini aşınca gökyüzünün bütün yıldızları gözlerini açtılar. Bütün yıldızlar bize bakıyordu sanki. Biz tarlanın kıyısında bir yerde Swankul'un beşmenti üzerine uzanmıştık. Ark kazılırken kenarına yığılmış yumuşak toprak bizim yastığımızdı. Ve yastıkların en yumuşağıydı. O gün orada geçirdiğimiz ilk gece oldu. Ondan sonra da hayatımız boyunca hiç ayrılmadık. Swankul'un demir gibi ağır ve nasırlı elleri benim yüzümü, alnımı, saçlarımı okşarken yumuşacık gelirdi bana. Avuçlarında kalbimin ateşli ve neşeli çarpışlarını duyar ve kulağına fısıldardım. Swan, mutlu olacağız değil mi? Cevap verirdi. Toprak ve su insanlar arasında eşit olarak paylaştırılınca, kendi tarlamız olunca, kendi tarlamızı sürüp eker, kendi ürünümüzü kaldırınca biz de mutlu olacağız. İnsanın çok büyük bir mutluluğa ihtiyacı yoktur Tolganay. Bir çiftçi için mutluluk, kendi tarlasını sürüp ekmek ve ürün almaktır. Neden bilmem, bu sözler çok hoşuma gitti ve rahatladım. Swankul'a sımsıkı sarıldım. Sıktım, sıktım ve rüzgar yanığı sıcak yüzünü uzun uzun öptüm. Sonra arka girip yıkanarak, neşe içinde gülerek birbirimizin yüzüne su attık. Serin ve berrak suda dağlardan esip gelen rüzgarın kokusu var. Sonra yine uzandık. El ele tutuşarak yıldızları seyre koyulduk. Ne de çok yıldız vardı o gece. O aydınlık mavi gecede bizim gibi toprak da mutluydu. O da bizim gibi sessizliğin ve serinliğin tadını çıkarıyordu. Tatlı bir huzur yayılıyordu bozkırdan. Arkta su şırıl şırıl akmaya devam ediyor, iyice açılmış yoncaların öz suyundan sarhoş oluyorduk. Bazen bozkırın kuru rüzgarlarına özgü sıcak bir nefes bize kadar ulaşıyor, tarlanın kıyısındaki başaklar hışırtılarla sallanıyordu. Böyle bir gece herhalde bir defa görünürdü. Gecenin tam ortasında gökyüzünü seyre daldım ve yukarıda Başak Burcu yolunu, saman yolunu gördüm. Gümüş parlaklığındaki serpintilerini yıldızların arasına yayarak ufuk boyunca uzanıyordu. Suvankul'un sözlerini hatırladım ve düşündüm ki Başak Toplayıcı oradan elinde kocaman bir sepetle o gece geçmiş, o çok büyük kucağındaki sap ve samanı saça saça gitmişti. Sonra birdenbire kendi kendime şöyle dedim: eğer hayallerimiz gerçekleşecekse, benim Suvankul'um ilk biçtiği buğday saplarını tıpkı böyle kucaklayıp evimize getirecekti. Bu onun biçtiği ilk buğday, ilk ürün olacaktı. Kucağında bu kokulu buğday saplarını taşırken geçtiği yerlere döküp saçacak ve gerisinde parlak bir iz bırakacaktı. İşte böyle hayaller kuruyordum ve yıldızların da benimle birlikte benim gibi hayaller kurduklarını düşünüyordum. Her şeyin hayal ettiğim gibi olmasını dilerken birden bizi besleyen kara toprakla insanmış gibi insan sözleriyle konuşmaya başladım. Kara toprak, sevgili toprak ana, hepimizi sinesinde barındıran sensin. Bizlere mutluluk vermeyeceksen neye yarar senin toprak ana oluşun? Dünyaya niçin geliyoruz? Biz senin çocuklarınız. Bize mutluluk ver, bizi mutlu kıl toprak ana. Sabahleyin uyandığımda yanımda Suvankul'u göremedim. Ne zaman kalktığını da bilmiyordum. Herhalde çok erken kalkmış olmalı. Çevrem yeni biçilmiş buğday yığınlarıyla doluydu. Buna darıldım doğrusu. Günün ilk saatlerinde onunla birlikte çalışmayı çok isterdim. Suvankul, beni niye uyandırmadın diye çıkıştım. Dönüp baktı. O sabahki halini hiç unutmam. Yarı beline kadar çıplaktı. Güçlü, yanık omuzları terden parlıyordu. Bakışlarında bir mutluluk sezmedim değil. Sanki tanımıyormuş gibi dalgın dalgın bakıyordu bana. Elinin tersiyle yüzünün terini sildi ve gülümseyerek cevap verdi. Biraz daha uyumanı istedim. Ya sen niye uyumadın biraz daha? Ben artık ikimiz için çalışıyorum. Bu cevap karşısında neredeyse kızacak, hatta ağlayacaktım. Ama içten içe beni düşünmüş olmasına seviniyordum. Ona şöyle dedim: dün bana ne söylediğini unuttun mu? Artık her zaman, her şeyde aynı ve tek kişiymiş gibi eşit ve beraber olacağımızı söylemiştin. Suvankul tırbanını bir yana attı, koşup yanıma geldi. Kucaklayıp beni havaya kaldırdı. Bir yandan beni öpüyor, bir yandan konuşuyordu. Bundan sonra her yerde beraber olacağız, tek vücut olacağız. Canım benim, küçük Bostorgay'ım, sevgilim. Beni kollarında taşıyor, Bostorgay'ım diyor, daha birçok tuhaf isimler veriyordu bana. Bense kollarım onun boynunda, ayaklarımı sallaya sallaya gülüyordum. Gerçekten gülünç buluyordum bunu. Çünkü yalnız çocuklara Bostorgay derler. Ama yine de onun ağzından bunları duymak çok güzeldi. Dağın başında güneş başını kaldırmış, ilk ışınlarını salmaya başlamıştı. Suvankul beni usulca yere bıraktı, omuzlarımı tuttu ve şöyle seslendi güneşe: ey güneş, bak bu benim karımdır. Ne kadar güzel değil mi? Yüz görümlü olsun diye ışınlarını gönder, sıcaklığını, aydınlığını ver. Böyle konuşurken ciddi olup olmadığını bilmiyorum ama birden hüngür hüngür ağlamaya başladım. Yüreğimi dolduran mutluluk dalgalarına dayanamamıştım. O günü hatırlayınca hala ağlarım ve niçin ağladığımı bilmem. Ne kadar da aptalım değil mi? Ama o ilk ağladığım zaman döktüğüm yaşlar başkaydı. İnsan o yaşları hayatında ancak bir defa döker. Hayatımız hayallerimizdeki gibi oldu mu? Evet, oldu. Suvankul ve ben bu hayatın çatısını kendi ellerimizle kurduk. Kendi temiz ellerimizle yoğurduk bu hayatı. Yaz demedik, kış demedik, elimizde çapa, orak ve yabayı düşürmedik. Kan ter içinde kalarak çalıştık. Çektiğimiz zahmetin ölçüsü yoktu doğrusu. Artık yeni bir çağ da başlıyordu. Kendimize ev yaptık, sağlayacak koyunlarımız oldu. Kısacası biz de insan gibi yaşamaya başladık. Hayatımızın en güzel olayı ard arda 3 çocuğumuzun dünyaya gelmesidir. Sağlıklıydılar, su damlaları gibi birbirlerine benziyorlardı. Bugünse onların doğumunu düşündükçe yüreğim sızlıyor. Koyun gibi her 18 ayda bir çocuk dünyaya getirmeye ne gerek vardı? Başkaları gibi çocuklarımı 3-4 sene arayla doğursaydım ya, belki o zaman o işler gelmezdi başıma. Hiç doğurmasam da olurdu. Ah yavrularıma, acılarınıza dayanamadığım için böyle konuşuyorum, saçmalıyorum. Bir anayım ben, bir ana. Buraya ilk defa hep birlikte geldikleri günü sık sık hatırlarım. Swankul'un traktör sürmeye başladığı ilk gündü. Sonbahar ve kış boyunca çayın öteki yakasındaki Zareçye'de traktör ve motor kursuna katılmıştı. O günlerde biz henüz traktörün ne menem şey olduğunu pek bilmiyorduk. Zareçye uzakça olduğu için Swankul bazen hava iyice karardıktan sonra geç vakitlerde gelirdi. Buna kızar, üzülür ve çakışırdım. Hayatını zehir edecek kadar çok çalışmana ne gerek var? Sen bir ekip başısın, bu yetmez mi? O her zamanki güleşliğiyle cevap verirdi. Endişe etme Tolganay, biraz sabret. Hele bir ilkbahar gelsin. Bak nasıl hak vereceksin bana, biraz sabret. Aslında onu suçlamıyor, bunları kızgınlıktan söylemiyordum. Ne var ki üç çocuklu bir evin bütün işlerini yapmak, bu arada kolhozdaki işi de aksatmamak hiç de kolay gelmiyordu bana. Ama Swankul'a bakınca hemen sakinleşirdim. O uzak yoldan üşümüş, iyice yorulmuş ve acıkmış olarak gelirdi. Onu böyle görünce söylediklerime pişman olur, üzülür, her şeyi bağışlayan insanların edasıyla mırıldanırdım. Hadi hadi, ocağın yanına otur da yemeğini ye. Çoktan soğumuştur bile. Swankul'un boş şeylerin peşinde olmadığını bilmiyor değildim. Bütün köyde akşam kurslarına katılacak kadar okuması yazması olan bir tek adam bile yoktu. O yüzden de Swankul ortaya atılıp bir öneride bulunmuştu. Ben kurslara katılmak istiyorum. Okumayı ve yazmayı öğrenmek de istiyorum. Ama bunun için benim yerime ekip başlığı da başka birine atamalısınız. Söylemesi kolaydı ama o işe başladıktan sonra çekmediği sıkıntı kalmadı. O heyecanlı günleri de sık sık hatırlarım. Okuma yazmayı babalarına çocuklar öğretiyordu. Kasım ve Maysal Bek. Gündüz okula gidip öğrencilik, akşam eve dönünce babalarına öğretmenlik yapıyorlardı. O yıllarda masa filan yoktu bizim evlerde. Swankul yere yüzük oyun yatarak bir deftere harfleri yazmaya çalışır, üç çocuk onun başına çöker, hepsi de söyleyecek bir şey bulurdu. Baba, kalemi daha dik tutmalısın. Bak, satır ne kadar da çarpık oldu. Elim de titriyor, rahat ol. Bak, şöyle yazmalısın, defteri de şöyle tutmalısın. Çocuklar bazen kendi aralarında tartışır, her biri bu işi en iyi bilenin kendisi olduğunu iddia ederdi. Başka zaman olsa Swankul çocukları azarlayıp sustururdu. Ama şimdi onları gerçek öğretmenler gibi saygıyla dinliyordu. Bir tek kelime yazmak onu perişan ediyor, yorgun düşürüyordu. Alnından yüzünden ter akıyor, sanki yazı yazmıyor da koca koca buğday demetlerini sırtlayıp batöze taşıyordu. Onların hepsini baş başa vermiş, defterin ya da alfabenin üzerine eğilmiş, büyücülük yapar gibi görünce gülmekten kendimi alamıyordum. Rahat bırakın babanızı diye bağırırdım çocuklara. Yoksa onu bir molla mı yapacaksınız? Swankul, sen de bir taşla iki kuş vurmaya kalkışma. Ya mallı ol, ya traktör sürücüsü. Swankul kızardı. Bana bakmadan başını sallar, üzüntüyle iç çeker. Yapma Allah aşkına. Biz burada okuma yazma öğrenmek gibi ciddi bir iş yapıyoruz. Sense alay ediyorsun derdi. Kısacası o işler hem karışık hem pek eğlenceliydi. Ne kadar güç olursa olsun sonunda Swankul başardı, amacına ulaştı. İlkbaharın ilk günlerinden biriydi. Karlar henüz erimiş, havalar güzelleşmeye başlamıştı. Birden köyün giriş yolunda zincirleme patlamaları andıran